Ayrım 22. Son Baba. Mario Puzo. Sayfa 201. Ertesi gün Pippi Sicilya giderken Dante'yi hafta sonunu geçirmesi için Okugoya'daki malikaneye çağırdılar. Giorgio ilk gün yeğeninin bütün vaktini annesiyle geçirmesine izin verdi. Ana oğlun birbirine olan bağlılıkları insana dokunuyordu. Dante Rosemary'nin yanındayken bambaşka bir insan oluyordu. O acayip şapkalarını giymiyor, annesini parkta dolaştırıyor, akşam yemeğine götürüyordu. Annesine 18. yüzyıldan kalma bir Fransız soylusu gibi davranıyordu. Rosemary sinirli sinirli ağlamaya başlayınca onu kucaklıyordu. Kadın oğluyla beraberken sinir krizi geçirmiyordu. Ana oğul birbirleriyle alçak sesle bir sırdan söz ediyorlarmış gibi konuşuyorlardı. Akşam yemek vakti geldiğinde Dante Rosemary'nin sofrayı kurmasına yardım etti. Donun peynirini rendeledi, mutfakta annesiyle konuştu. Kadın oğlunun çok sevdiği yemekleri pişirdi. Baharatlı kıvırcık lahana, domuz sucuğu ve sarımsakla kızartılmış kuzu rostosu. Giorgio Don'la Dante'nin birbirlerini iyi anlamalarına her zaman şaşıyordu. Dante büyük babasıyla ilgilendi, Don'un tabağına lahana koydu. Dikkati çekecek bir biçimde peynir yediği iri gümüş kaşığı sildi, sonra ihtiyara takıldı. ''Büyük baba, dişlerini yenilersen bu peyniri rendelemek zorunda kalmayız. Dişçiler artık harikalar yaratıyorlar, çenene çelik bile takıyorlar. Bir mucize bu.'' Don da yine şakacı bir tavırla, ''Dişlerimin de benimle birlikte ölmesini istiyorum.'' dedi. ''Ben mucizeler için artık çok şanslıyım. Tanrı neden mucizeleri benim gibi asırlık biri için ziyan etsin?'' Rosemary olduğu için süslenmişti. Yüzünde gençliğindeki güzelliğinin izleri görülebiliyordu. Babasıyla oğlunun böyle samimi olmaları onu mutlu ediyormuş gibiydi. Bu nedenle her zamanki endişeli hali kaybolmuştu. Giorgio da memnundu. Kız kardeşinin mutlu görünmesi onu sevindiriyordu. Rosemary her zamanki kadar sinir bozmuyordu ve daha iyi bir aşçıydı. Ağabeyine suçlarmış gibi bakmıyor, krizle geçirmiyordu. Don'la Rosemary yatmaya gittikten sonra Giorgio Dante'yi çalışma odasına götürdü. Burada televizyon da telefonlar da yoktu. Evin herhangi bir yeriyle bağlantı kurulması imkansızdı. Odanın kapısı da son derece kalındı. Buraya siyah deri kaplı, iki kanepe ve siyah çivili koltuklar konmuştu. Küçük bir buzdolabı ve bardaklarla dolu bir rafı olan ufak bir Amerikan bar vardı. Masada bir kutu Havana purosu duruyordu. Ama odada pencereler yoktu, burası küçük bir mağaraya benziyordu. Dante'nin suratında o kadar genç biri için fazla sinsi ve meraklı bir ifade vardı. Parlak gözlerindeki kurnazca ifade Giorgio'yu her zaman rahatsız ederdi. Yeğeninin kısa boylu olmasından da hoşlanmıyordu. İkisi için de içki hazırladı ve Havana purolarından birini yaktı. ''Neyse ki annenin yanında o acayip şapkalarını giymiyorsun. Say, o şapkalara neden o kadar meraklısın?'' ''Dante, o şapkalar hoşuma gidiyor.'' dedi. ''Onları sen, Petty dayı ve Vincent dayının beni fark etmesi için giyiyorum.'' Bir an durdu, sonra da muzipçe gülümseyerek ekledi. ''O şapkalar sayesinde boyum daha uzun duruyor.'' Giorgio bunun doğru olduğunu düşündü. Şapkalar ayrıca Dante'nin daha yakışıklı durmasını sağlıyordu. Bir sansarınkini andıran suratını hatlarını yumuşatacak bir biçimde çerçeveliyorlardı. Dante şapka giymediği zaman yüzünün hatları insana birbirlerine hiç uymuyorlarmış gibi geliyordu. Giorgio yeğenini uyardı. ''İşteyken o şapkaları giymemelisin, teşhisi kolaylaştırır.'' ''Dante, ölüler konuşamazlar.'' dedi. ''Beni iş üzerinde gören herkesi öldürüyorum.'' ''Giorgio, benimle alay etmeye kalkma yeğenim.'' diye omurdandı. ''Bu riskli bir davranış olur. Ailede kimse kendini tehlikeye atmaz.'' ''Şimdi bir şey daha var. Etrafta ağzının kanlı olduğu lafları dolaşıyor.'' Dante ilk kez öfkeyle tepki gösterdi. Birdenbire yüzünde öldürücü bir ifade belirdi. İçkisini bırakarak, ''Büyük babam bunu biliyor mu?'' dedi. ''Bu sözler onun mu?'' Giorgio, ''Büyük babanın hiçbir şeyden haberi yok.'' diye yalan söyledi. Aslında usta bir yalancıydı. ''Ona bundan söz edecek değilim. O en çok seni seviyor. Bu durum onu üzebilir. Şimdi beni dinle. İş başındayken şapka giymek yok. Ağzını da temiz tut. Artık ailenin bir numaralı çekicisin. Ama bu iş sana fazla zevk veriyor. Bu tehlikeli bir şey. Aile kurallarına da aykırı. Dante onu duymamış gibiydi. Yüzünde düşünceli bir ifade vardı. Sonra yine gülümsedi. Bunu sana Pippi söylemiş olmalı. Duysal bir tavırla konuşuyordu. Giorgio sert sert evet dedi ve Pippi en iyisidir. İşleri doğru dürüst yapmasını öğrenmen için seni Pippi'nin yanına verdik. Pippi neden en iyisi biliyor musun? Çünkü o iyi kalpli. İşleri hiçbir zaman zevk için yapmıyor. Dante kendini bırakıverdi. Gülme krizi tutmuştu. Önce kanepeye yuvarlandı, sonra da yere. Giorgio yüzünde ekşi bir ifadeyle onu seyrediyor. Dante'nin de annesi kadar deli olduğunu düşünüyordu. Sonunda genç adam ayağa kalkarak içkisinden büyük bir yudum aldı ve çok neşeli bir tavırla ''Sen şimdi benim iyi kalpli olmadığımı söylüyorsun?'' dedi. Giorgio ''Evet öyle'' diye cevap verdi. ''Benim yeğenimsin ve ben senin ne olduğunu biliyorum. Ailenin onayını almadan kişisel düşmanlığın yüzünden iki adamı öldürdün. Don seni cezalandırmaz, hatta azarlamaz bile. Sonra bir yıl yattığın bir dansöz kızı öldürdün öfkelendiği için.'' Kıza aşani Rabbani uyguladın, cesedinin polis tarafından bulunmaması için. Ve bulunmadı da. Sen kendini pek zeki sanıyorsun küçük böcek. Fakat aile bütün kanıtları bir araya getirdi ve senin suçlu olduğuna karar verdi. Ama mahkemede seni hiçbir zaman suçlu bulamazlar, o da başka. Dante sessizleşmişti, korktuğu için değil, bir şeyler hesapladığından. Don bütün bu saçmalıkları biliyor mu? Evet biliyor ama hala en çok sevdiği sensin. Olayın üzerinde durulmamasını, senin çok genç olduğunu, zamanla her şeyi öğreneceğini söyledi. Şu kanlı ağız konusunu ona açmak istemiyorum. Don artık çok yaşlı, sen onun torunusun, annen onun kızı. Bu olay kalbinin kırılmasına neden olur. Dante yine güldü. Don'un bir kalbi var, Pippi Dellaena'nın da bir kalbi var. Cross'un kalbi korkuyla dolu, annemin kalbi de kırık. Ama benim kalbim var mı? Ya sen Giorgio dayı, senin kalbin olduğunu söyleyebilir miyiz? Giorgio tabii dedi, sana katlanmadan anlaşılmıyor mu? Dante demek tek kalbi olmayan benim diye mırıldandı. Annemi seviyorum, büyük babamı da ama onlar birbirlerinden nefret ediyorlar. Ben yetişirken büyük babam beni giderek daha az sever oldu. Sen, Winnie ve Patty aynı kandan olmamıza rağmen beni hiç sevmiyorsunuz. Hatta benden hoşlanmıyorsunuz bile. Bütün bunları bilmediğimi mi sanıyorsun? Ama ben hala hepinizi seviyorum. Beni o hayvan Pippi Dellaena'dan daha aşağı bulmanıza rağmen hem de. Sen benim kafamın da olmadığını mı sanıyorsun? Yeğeninin böyle parlaması Giorgio'yu şaşırttı. Bu sözler doğru olduğu için de ihtiyatlı bir tavır takındı. Don konusunda yanılıyorsun. O seni hala eskisi kadar seviyor. Patty, Vincent için de aynı şeyi söyleyeceğim, kendim için de. Şimdiye kadar sana aileye özgü o saygıyı göstermedik mi? Evet, Don biraz soğuk davranıyor ama artık çok ihtiyarladı. Bana gelince ben kendi güvendiğin için seni uyarıyorum. Çok tehlikeli bir iştesin. Dikkatli davranman gerekiyor. İşe kişisel duygularını karıştıramazsın. Bu bir felaket olur. Dante, Winnie ile Patty bütün bunları biliyor mu diye sordu. Giorgio hayır dedi. Bu da yalandı yine. Vincent abi ile Dante hakkında konuşmuştu. Patty ise bir şey söylememişti. Ama o doğuştan katildi zaten. Yine de Patty Dante ile beraber olmaktan hiç hoşlanmıyordu. Dante öğrenmek istedi. İşlerimi yapma yöntemlerin konusunda başka şikayetler var mı? Hayır, bu konuda sertleşeyim deme. Ben dayın olarak sana öneride bulunuyorum. Ayrıca ailedeki yerim nedeniyle seni uyarıyorum. Ailenin izni olmadan artık aşağı Rabbani'de kiliseye girme töreni de uygulamayacaksın, anladın mı? Dante evet dedi ama ben hala bir numaralı çekicim, öyle değil mi? Giorgio Pippi küçük tatilinden gelinceye kadar diye onu uyardı. Ve tabii her şey çalışma tarzına bağlı. Dante, işimden fazla zevk almamaya çalışacağım dedi. Eğer istediğim buysa, tamam mı? Sevgiyle dayısının omzuna vurdu. İyi, yarın akşam anneni yemeğe götür, onunla ilgilen. Büyük babanın hoşuna gider. Dandy olur dedi.
Giorgio, Vincent'in lokantalarından biri East Hampton yakınında diye açıkladı. Anneni oraya götürebilirsin.
Dante birdenbire sordu. Onun durumu daha da mı kötüleşti?
Giorgio onu sıktı. Annen geçmişi unutamıyor. Kafasından silmesi gereken eski hikayelere sıkıca sarılıyor. Don her zaman dünya böyle, biz de böyleyiz diyor. Ama annen bunu kabul edemiyor.
Sevgiyle Dante'yi kucakladı.
Artık bu küçük konuşmamızı unutalım. Böyle şeylerden nefret ediyorum.
Sanki ona bunu Don emretmemiş gibi konuşuyordu.
Dante pazartesi sabahı gittikten sonra Giorgio bütün konuşmayı Don'a tekrarladı. Yaşlı adam içini çekti.
Küçükken ne de sevimli bir çocuktu. Ona ne oldu?
Giorgio'nun önemli bir meziyeti vardı. Gerçekten istediği zaman fikrini açık açık söylerdi. Babasına, yüce Don'a bile. Dante annesiyle fazla konuştu ve onda kötü kan var. Babası da o da bir süre konuşmadılar. Sonra Giorgio, Pippi geri döndüğü zaman torununu ne yapacağız diye sordu.
Don, ne olursa olsun bence Pippi artık emekliye ayrılmalı dedi. Dante'ye tepeye çıkması için bir fırsat verilmeli. Sonuçta o bir kleriği uçuyor. Pippi batıda, oğlu Bruglione'ye danışmanlık yapar. Gerektiği zaman Dante'ye de bir fikir verebilir. Bu konuda onun kadar deneyimli olan hiç kimse yok. Sant'Adio olayında bunu kanıtladı. Ama Pippi de artık son yıllarını huzur içinde geçirmeli.
Giorgio alayla emekli çekiç diye mırıldandı. Ama Don bu şakayı anlamazlıktan geldi.
Kaşlarını çatarak oğluna, yakında bütün sorumluluklarım sana geçecek dedi. Görevinin daima şu olduğunu hiçbir zaman unutma. Clarecuzio'lar ileride bir gün topluma katılmalılar. Aile asla sona ermemeli. Seçim ne kadar zor olursa olsun.
Ve konuyu burada kapattılar. Pippi ancak 2 yıl sonra Sicilya'dan döndü. O arada Ballazzo cinayeti bürokratik bir sis içinde kaybolmaya başlamıştı. Bu sisi Clarecuzio'lar oluşturmuştu.
5. Bölüm Las Vegas, Hollywood ve Kualkue.
7. Kısım. Cross de Lena kız kardeşi Claudia ile Skippy Deary, Zanada Oteli'nin en tepesindeki yöneticiye ait dairede karşıladı. İki kardeş arasındaki fark yapımcıyı her zaman ilgilendiriyordu. Claudia aman aman güzel değilse de sevilecek bir insandı. Cross ince atletik vücuduyla çok yakışıklıydı. Claudia doğuştan sevimli ve uysaldı. Cross ise katı, soğuk ama nazikti. Deer sevimlilikle nezaket arasında büyük fark var diye düşünüyordu. Biri insanın genlerinden oluyor, diğeri ise sonradan öğreniliyor. Claudia ile Skippy kanepeye oturdular. Cross da onların karşısına geçti. Claudia Boscanat olayını anlattıktan sonra öne doğru eğilerek, ''Cross, lütfen beni dinle.'' dedi. ''Bu sadece bir iş meselesi değil.'' Athena benim en yakın arkadaşım ve o gerçekten tanıdığım insanların en iyilerinden biri. İhtiyacım olduğu zaman bana yardım etti. Bu senden isteyeceğim en büyük iyilik. Athena'yı bu dertten kurtar. Ben de senden bir daha hiçbir şey istemem.
Skippy Deer'a döndü.
Para işini ona sen anlat.
Yapımcı ona yardım edilmesini istemeden önce saldırıya geçerdi. Cross'a bakarak, 10 yıldan daha uzun bir süreden beri oteline geliyorum ama beni hiçbir zaman villalarından birine yerleştirmiyorsun diye yakındı. Bu nasıl oluyor?
Cross güldü. Villalar her zaman dolu.
Diğer birini dışarı at dedi.
Cross ah olur diye cevap verdi. Filmlerinden birinin getirdiği kazançla ilgili hesapları gördüğüm ve sen de Bakara'da 10.000 sürdüğün zaman.
Claudia atıldı.
Ben onun kardeşiyim ama bana da o villalardan birini vermedi hiç. Gevezeliği bırak da parayla ilgili meseleyi anlat Skippy.
Yapımcı sözlerini bitirdiği zaman Cross not aldığı deftere bakarak okumaya başladı. Şu işi iyice anlamalıyım. Athena geri dönmezse sen ve stüdyo 50 milyon ziyan edeceksiniz. Filmden kazanmayı beklediğiniz 200 milyon doları da alamayacaksınız. Athena stüdyoya dönmek istemiyor çünkü eski kocası Boscanat'tan korkuyor. Adamı satın alabileceksiniz ama Athena yine de filme devam etmeye yanaşmıyor. Çünkü kocasına engel olunabileceğini hiç sanmıyor. Hepsi bu mu?
Dir evet dedi.
Athena'ya film çevirdiği sırada onu Birleşik Devletler Başkanı'ndan daha iyi koruyacağımıza söz verdik.
Skianet denilen adam şimdi bile göz hapsinde. Athena 24 saat korunuyor ama yine de çalışmayı sürdürmeye razı olmuyor.
Sorunun ne olduğunu tam anlayamadım.
Dear Skianet, Teksaslı siyasi bakımdan güçlü bir aileden diye açıkladı. Gerçekten de acımasız ve sert biri. Korumaların ona baskı yapmalarını istedim.
Cross durdu. Sizinki hangi güvenlik bürosu?
Dear Pasifik Okyanusu Güvenlik dedi.
Cross meraklandı. O halde neden benimle konuşuyorsunuz?
Dear, çünkü kız kardeşim bize yardım edilebileceğini dedi. Bu benim fikrim değildi.
Cross kız kardeşine döndü.
Claudia, Athena'ya yardım edebileceğimi de nereden çıkardın?
Claudia sıkıntıyla yüzünü buruşturdu. Geçmişte bazı sorunları çözdüğüne tanık oldum Cross. Sende insanları ikna gücü var. Karmaşık meselelere bir çözüm yolu buluyorsun.
Masumca güldü. Ayrıca sen benim ağabeyimsin. Sana güveniyorum.
Cross içini çekti. Her zamanki palavralar.
Ama Dear iki kardeşin birbirlerini gerçekten sevdiklerini fark etti.
Üçü de bir süre konuşmadılar. Sonra yapımcı Cross dedi. Biz buraya belki bir işe yarar diye geldik. Ama yatırım yapmayı düşünüyorsan harika bir proje üzerinde çalışıyorum.
Cross önce Claudia'ya sonra Dear'a baktı. Düşünceli bir tavırla Skippy diye cevap verdi.
Ben önce şu Athena denilen kadınla tanışmak istiyorum. Belki ondan sonra bütün sorunlarınızı çözümlerim.
Claudia rahatlamıştı.
Harika, yarın hepimiz Los Angeles'a uçabiliriz.
Ağabeyine sarıldı. Dear da tamam dedi. Messalina filminden uğradığı zararın bir bölümü Cross'a nasıl yükleyeceğini düşünmeye başlamıştı bile.
Üçü ertesi gün uçakla Los Angeles'a gittiler. Claudia Athena'yı onları görmesi için ikna etmişti. Ondan sonra telefonu yapımcı almıştı. Yıldız'la yaptığı konuşmanın sonunda genç kadının ne olursa olsun filmi tamamlamayacağını anlayınca fena halde öfkelenmişti. Ama uçakta Vegas'a bir dahaki gidişinde Cross'un ona villalardan birini vermesini nasıl sağlayacağını düşünerek oyalandı.
Athena Aquitaine'in oturduğu Malibu Koloni, Beverly Hills ve Hollywood'un 40 dakika kadar kuzeyindeki kıyıdaydı. Kolonide 100'den fazla ev vardı. Değerleri 3 ile 6 milyon dolar arasında değişiyordu. Ama dışarıdan bakıldığında evler çok sıradan ya da biraz harap gibi gözüküyordu. Hepsinin etrafı parmaklıklarla çevriliydi. Bazılarının çok süslü bahçe kapıları vardı. Koloniye güvenlik görevlilerini koruduğu özel bir yoldan giriliyordu. Bu korumalar büyükçe bir kulübede bekliyor ve otomatik engelleri kaldırıp indiriyorlardı. Güvenlik personeli ziyaretçileri telefonla ya da ellerindeki listeye bakarak kontrol ediyorlardı. Kolonide oturanların arabalarına özel etiketler takılıyor ve bunlar her hafta değiştiriliyorlardı. Cross engelin ciddi bir şey olmadığını, sadece insanın canını sıktığını düşündü. Ama Athena'nın evinin etrafında bekleyen Pasifik Okyanusu güvenlik görevlileri farklıydı. Üniformalı ve silahlıydılar. Fizik bakımından da tam formda oldukları anlaşılıyordu. Grup Athena'nın evine kumsala paralel olan kaldırımdan girdi. Kapıda ayrıca güvenlik önlemleri vardı. Athena'nın sekreteri kapıyı yakındaki küçük konuk evinden bir düğmeye basarak açıyordu. Bahçede yine Pasifik Okyanusu üniformalı iki koruma dolaşıyor, bir üçüncüsü de evin sokak kapısının önünde bekliyordu. Tuzlu havaya kokularını saçan çiçek ve limon ağaçlarıyla dolu uzun bahçeden geçtiler. Sonunda Pasifik Okyanusu'na bakan eve ulaştılar. Onlara kapıyı Güney Amerikalı ufacık tefecik bir hizmetçi açtı. Grubu kocaman bir mutfaktan geçirerek oturma odasına götürdü. Buradaki pek büyük pencerelerden deniz içeri doluyordu sanki. Odaya bambu eşyalar, cam masalar ve koyu deniz yeşili kanepeler konmuştu. Hizmetçi onları odadan geçirip okyanusa bakan bir verandaya götürdü. Burada da masalar ve koltuklar vardı. Bir egzersiz bisikleti gümüş gibi parlıyordu. Bunların hepsinin gerisinde mavi yeşil okyanus sanki gökyüzüne doğru bir meyil yaparak uzanıyordu. Cross de Lena o verandada Athena'yı ilk gördüğü zaman adeta şok geçirdi. Genç kadın filmde gördüğünden daha muhteşemdi ki aslında bu pek ender olan bir şeydi. Kamera yıldızının renklerini, gözlerinin derinliğini ya da o yeşil tonunu yakalayamıyordu. Athena güç gerekmiyormuş gibi gözüken fiziksel bir zarafetle hareket ediyordu. Altın bir saman yığınına benzeyen kısa kesilmiş saçları başka bir kadını çirkinleştirebilirdi. Oysa Athena'nın güzelliğini tamamlayan bir taç gibiydi. Yıldızın arkasında vücudunun biçimini gizlemesi gereken ama bunu başaramayan uçuk mavi bir eşofman vardı. Bacakları gövdesine kıyasla çok uzundu, ayakları çıplaktı, tırnaklarına cila sürmemişti. Kros'u en çok genç kadının suratındaki zekice ifade ve dikkatini bir noktaya verebilmesi etkiledi. Athenas gibi Divra adet olduğu gibi yanağından öptü, Claudia'yı sevgiyle kucakladı, Kros'la da el sıkıştı, gözleri arkasındaki okyanusun sularını yansıtıyordu. Genç kadın Kros'a, ''Claudia her zaman sizden söz eder.'' dedi. ''İsterse dünyanın dönmesini durduracak yakışıklı ve gizemli ağabeyinden.'' Güldü, çok doğal bir gülüştü bu. Korku içinde olan bir kadının kahkahasına benzemiyordu. Kros müthiş bir zevk ve sevinç duydu. Duygularını başka türlü tanımlamak imkansızdı. Athena'nın sesi boğuk ve alçaktı. İnsanı büyüleyen bir müzik aletinden geliyordu sanki. Bu ses biçimli elmacık kemikleri, boyasız kırmızı şarap rengindeki dolgun dudakları ve zeka taşan yüzüyle öylesine uyumluydu ki. Kros'un aklından Grönwald'in özdeyişlerinden biri hızla geçti. Para bu dünyada güvende olmanı sağlar. Güzel bir kadın dışında her şeyden korunabilirsin.
22. ayrımın sonu. Sayfa 211.